Ayrım 30, sayfa 757. 17. İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Hitler'in daha 3 Nisan tarihli ilk beyaz durum emrinde tespit ettiği 1 Eylül 1939 günü şafak vakti Alman orduları Polonya sınırına doğru akmışlar, Varşova'ya kuzeyden, güneyden ve batıdan yaklaşmaya başlamışlardı. Gökte Alman uçakları hedeflerine gürleyerek uçuyor, Polonya yürüyüş kollarını, cephanelikleri, köprüleri, trenleri ve açık şehirleri bombalıyorlardı. Böylece Alman uçakları gökten yağdırılan ölüm yağmurunun tadını asker ve sivil Polonyalılara o gün ilk olarak birkaç dakika içinde tattırıyorlar. Ayrıca 6 yıl Avrupa ve Asya'da yüz milyonlarca erkek, kadın ve çocuğun korkunç felaketlere uğrayarak öğrenecekleri ve sonunda atom bombasının da ortaya çıkmasıyla bütün insanlığı toptan bir ölüm korkusuna bulayan terör çağını açmış oluyorlardı. Berlin'de o sabah hava biraz kapalıydı. Bulutlar şehrin üstünde asılı gibiydiler. Düşman bombardıman uçaklarından şehri koruyorlardı. Ama gelmedi düşman uçakları. Halkın sabahleyin radyolardan ve gazetelerin ikinci baskılarından önemli haberleri öğrenmiş olmasına rağmen caddelerde umursamazlıkla yürüdüğünü görüyordum. Hitler'in çatışmaların başladığını orduya açıklayan bildirisi Almanya radyosu tarafından sabah 5.40'da verildi ve gazetelerin bu haberi veren ikinci baskıları az sonra sokaklarda satılmaya başlandı. Adlon Otel'in bulunduğu caddede, yani yeni IG Farben binasında çalışan sabah ekibinin işçileri sanki hiçbir şey olmamış gibi işlerine gidiyorlardı. Gazeteci çocuklar ikinci baskı diye bağıra bağıra yanlarına yaklaştıkları zaman biri bile durup gazete almıyordu. Belki de Alman halkı Eylül'ün bu ilk sabahında Führer'in şu ya da bu şekilde önleyeceğine inandığı bir savaşla karşılaşmaz şaşırmıştır diye düşündüm ben. Gerçekten bir savaşın çıkacağına inanmamıştı Alman halkı. Ama işte çıkmıştı sonunda. O günün bu neşeli umursamazlığıyla Almanların 1914'te savaşa girdikleri zamanki hava arasında büyük fark vardı. 1914'te yaban bir savaş isteği bütün halka yayılmıştı. Caddelerdeki kalabalıklar çılgınca gösteriler yapıyorlar, yürüyen askerlerin üzerlerine çiçekler atıyorlar. Kaiser ve büyük komutan 2. Wilhelm'i durmadan alkışlıyorlardı. Ama o gün ne askerlere ne de bile bile ve soğukkanlılıkla kışkırttığı olaylar üzerine halka bir söyle vermek için sabah saat 10'dan az önce başbakanlıktan Reichstag'a otomobille giden Nazi başkomutanına böyle bir gösteri yapılmadı. Çoğu Hitler tarafından tayin edilmiş bulunan Reichstag'taki kukla milletvekilleri, yani partinin satılmış adamları bile o sabah diktatör Almanya'nın neden savaşa girdiğini anlatırken büyük bir heyecan göstermediler. Kroll Opera binasının süslü salonundaki kürsüden söz söylediği zaman eskiden daha önemsiz yerlerde bile daha çok alkışlanırdı. Arada sırada sert çıkıyordu ama genellikle garip bir savunma havası vardı sözlerinde. Bütün söylev boyunca başına gelen bu beladan şaşırmış ve biraz da canı sıkılmış gibiydi. İtalyan müttefikinin taahhütlerini otomatik olarak neden yerine getirmediğini, neden yardımına koşmadığını, döneklik ettiğini anlattığı zaman bile kukla dinleyicileri herhangi bir heyecan gösterisinde bulunmadılar. Burada her şeyden önce bizi şimdiye kadar desteklemiş olan İtalya'ya teşekkür etmek isterim dedi. Ama bu mücadeleyi yürütürken bir dış yardıma başvurmak istemediğimizi anlamalısınız. Bu işi kendi başımıza başaracağız. Hitler iktidara nasıl geldiği ve iktidarını nasıl güçlendirdiği konusunda yine bir sürü palavralar savurduktan sonra tarihin bu çok ciddi gününde bile bu namussuzca davranışını zavallı aptal Alman halkına haklı göstermek için yeni bir takım yalanlar atmaktan geri kalmadı. Avusturya probleminin sonradan da Sudetland, Bohemia ve Moravya problemlerinin barışçı yollarla aydınlanması ve bir anlaşmaya varılması için ne kadar sonsuz teşebbüslere giriştiğimi biliyorsunuz. Bütün bunlar boşa çıktı. Polonya devlet adamlarıyla yaptığım görüşmelerde sonunda Alman tekliflerini formüle ettim ve bu tekliflerden daha basit ya da daha dürüst teklifler olamazdı. Bunu bütün dünyaya açıklamak isterim. Bu çeşit teklifleri öne sürebilecek durumda olan tek adam bendim. Çünkü bunu yaparken milyonlarca Alman'a karşı bir durum aldığımı çok iyi biliyordum. Bu teklifler reddedildi. İki gün sabahtan akşama kadar hükümetimle oturdum ve Polonya hükümetinin olağanüstü yetkili birini göndermeyi uygun bulup bulmayacağını bekledim. Ama benim barış sevgim ve sabrım yanlış olarak güçsüzlük ya da korkaklık sanıldıysa hakkımda yanlış düşünülmüştür. Polonya hükümetinin bizimle ciddi görüşmelere girişmek istediğini gösteren bir belirti yok ortada artık. Bundan ötürü Polonya'nın son birkaç aydan beri bize karşı kullandığı dille konuşmaya karar verdim. Bu gece Polonya muvazzaf askerleri ilk olarak bizim sınırımıza ateş açmışlardır. Sabah saat 5.45'ten itibaren de biz mukabele ediyoruz ve bundan sonra da bombalarla cevap verilecektir. Böylelikle yukarıda gördüğümüz gibi Nau Yoksun emrindeki Polonya askeri elbiselerini giymiş SS'lerin Gliwice'de Alman radyo istasyonuna karşı giriştikleri düzmece Polonya hücumu Alman Başbakanı tarafından çok soğukkanlılıkla Polonya'yla karşı yapılan saldırıyı haklı göstermek için kullanılmış oluyordu. Ve nitekim Alman Yüksek Komutanlığı'nın ilk bildirisinde askeri harekatın adı karşı hücum diye geçiyordu. Weizsäcker bile bu aşağılık numarayı yutturmak için elinden geleni yapıyordu. O gün Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan dışarıdaki bütün Alman diplomatlarına telgrafla bir genelge göndermiş ve izleyecekleri politikayı onlara bildirmişti. Alman askerleri Polonyalıların giriştikleri hücumlara karşı kendilerini savunmak üzere bu sabah şafakla birlikte Polonya'ya karşı harekete geçmişlerdir. Bu harekat şimdilik bir savaş olarak tanımlanamaz. Buna yalnızca Polonya hücumlarının doğurduğu bir takım çarpışmalar, angajmanlar denebilir. Polonya sınırına yapılan hücuma katılan Alman askerlerine karşı da göz göre göre yalan söyledi Hitler. 1 Eylül'de Alman ordusuna yayımladığı heybetli bildirisinde şunları yazdı. Polonya hükümeti ile barışçı yoldan ilişki kurmak istediğim halde bu hükümet tekliflerimi reddetti ve silaha sarıldı. Sınır boyunca büyük bir devletin göz yumamayacağı şekilde girişilen bir sürü bozma hareketi artık bu hükümetin Alman sınırına karşı bir saygı duymak istemediğini göstermektedir. Bu çılgınlığa bir son vermek üzere bundan böyle kuvvete kuvvetle karşı koymaktan başka bir yol bulamadım. Hitler o gün yalnız bir kere doğru söyledi. Her Alman erkeğinden benim gibi 4 yıl için hazır olmasını isterim, dedi Reichstag'da. Bundan böyle ben de Alman İmparatorluğu'nun yalnızca bir askeriyim. Benim için çok kutsal ve çok sevgili olan bu elbiseyi yeniden giydim. Zafere ulaşıncaya kadar üstümden çıkarmayacağım ya da sonucu görmeden öleceğim. Hitler hayatında yalnızca bu sözü yerine getirdi. Ama o gün Berlin'de gördüğüm insanların içinde hiçbiri liderin çok açık söylediği bu sözün Almanya yenilirse kendisinin buna katlanamayacağı, bunu kabul edemeyeceği anlamına geldiğini anlayamamıştı. Hitler verdiği söylevde eğer kendisine bir şey olursa yerine Göring'in getirilmesini öğütledi. Ondan sonra Hess gelecekti. Eğer Hess'e de bir şey olursa o zaman kanuna göre senato toplanacak, içlerinden en değerli olanını yani en cesurunu seçecekti. Hangi kanun, hangi senato? Ne o vardı ne de ötekisi. Hitler'in Reichstag'taki halim selim hali başbakanlığa döner dönmez kayboldu. Hemen o bayağı durumunu takındı. Göring'in kuyruğunda bir yere girip çıkan Dahlerus başbakanlıkta Hitler'i son derece sinirli ve tedirgin buldu. İngiltere'nin öteden beri savaş istediğinden şüphelendiğini söyledi, diyor sonra İsveçli aracı. Sonra Polonya'yı ezeceğim ve bütün ülkeyi Almanya'ya katacağım dedi. Sinirlendikçe sinirlendi ve kollarını sallayarak yüzüme baktı. Bağıra bağıra şunları söyledi. Eğer İngiliz bir yıl dövüşmek isterse ben de bir yıl dövüşürüm. İki yıl isterse iki yıl dövüşürüm. Durdu ve ciyak ciyak bağırmaya ve kollarını deli gibi savurmaya başladı. Eğer İngiltere 3 yıl savaşırsa ben de 3 yıl savaşırım. Gövdesi kollarının hareketlerini izlemeye başlamıştı ve sonunda çığlığı bastı. Und, wenn es erforderlich ist, will ich 10 Jahre kämpfen. Ve gerekirse 10 yıl savaşırım. Yumruğunu savurdu, eğildi, neredeyse yere değecekti. Bütün bu sinir nöbetine rağmen Hitler İngiltere ile savaşa gireceğine yine inanmıyordu. Saat öğleyi geçmişti. Alman zırhlı kolları o sırada Polonya içlerinde bir hayli yol almışlardı ve hızla ilerliyorlardı. Polonya'nın birçok şehirleri Varşova'da dahil olmak üzere bombalanmıştı. Çok sayıda yaralı ve ölü vardı. Ama İngiltere ve Fransa'nın Polonya'ya verdikleri sözleri yerine getirecekleri üzerine Londra ve Paris'ten bir tek kelime bile çıkmıyordu. Ne yapacakları belliydi ama Dalyarus ile Henderson ortalığı karıştırmak için sanki ne mümkünse yapıyorlardı. Sabah saat 10.30'da İngiliz elçisi Halifax'a telefonla şunu söylemişti. Polonyalıların geceleyin Dirschau Köprüsü'nü attıklarını öğrendim. Vistül Nehri üzerindeki Dirschau Köprüsü'nün Polonyalılar tarafından uçurulmadan önce Almanlar tarafından ele geçirilmesi daha yaz başında planlanmıştı. Bu harekat Beyaz Durum'a ait bütün evrakta vardır. Özellikle Hitler'in 31 Ağustos'ta çıkarttığı bir sayılı emirde de geçer. Ama kısmen sabahın erken saatlerindeki sis yüzünden olacak, paraşütçüler köprüyü ele geçirmek üzere yere inemedikleri için plan uygulanamadı. Polonyalılar bundan yararlanarak köprüyü vaktinde uçurdular. Dansiklilerle çarpışma olmuş. Bu haberler üzerine Hitler, Polonyalıların sınırdan içeriye itilmeleri ve Göring'e de sınır boyundaki Polonya kuvvetlerine imha etmesi emrini verdi. Henderson mesajının sonuna şunu eklemişti yalnızca. Bu bilgi Göring'den alınmıştır. Hitler, Reichstag'dan sonra barışı kurtarmak için son bir çaba harcamak üzere beni görmek isteyebilir. Hangi barış? İngiltere ile barış yapmak için mi? Almanya 6 saatten beri bütün askeri gücüyle İngiltere'nin müttefiki bir ülkeyle savaş halinde bulunuyordu. Hitler, Reichstag'da söylevini verdikten sonra Henderson'ı çağırmadı. Polonyalıların taarruza başladığı konusunda Göring'in uydurduğu yalanı Londra'ya aktaran elçi böylelikle hayal kırıklığına uğradı. Ama büsbütün de umutsuzluğa düşmedi. 15.50'de Halifax'a yeni bir mesaj daha gönderdi. Çalışan ama karmakarışık çalışan kafasında yeni bir fikir daha doğmuştu. Her ne kadar gerçekleşmesi ihtimali azsa da şimdi barış için tek umudum Mareşal Smiley Wright'sın bir asker ve tam yetkili olarak bütün sorunu Feldmarschall Göring ile konuşmak üzere Almanya'ya hemen gelmeye hazır bulunduğunu ilan etmesi olduğuna inandığımı bildirmeyi görevim sayıyorum. Marshal Smiley Wright'ın kışkırtılmaksızın girişilen büyük Alman taarruzunu o sırada püskürtmekle meşgul olduğunu ya da bu işi bir yana bırakıp tam yetkili olarak Berlin'e gelse bile o günkü şartlar altında bunun bir teslim demek olacağını bu üstad İngiliz elçisi hiç düşünmüyordu. Polonyalılar çarçabuk yenilebilirdi ama teslim olmazlardı. Dalyarus, Polonya saldırısının bu ilk gününde Henderson'dan çok daha hareketliydi. Sabah saat 8'de Göring'i görmeye gitmişti. Göring, kendisine Polonyalıların Gliwice'deki radyo istasyonuna hücum etmeleri ve Dirschau yakınındaki köprüyü uçurmaları yüzünden savaşın başladığını haber verdi. İsveçli hemen telefonla Londra'daki Dışişleri Bakanlığı'nı aradı ve bu haberi oraya ulaştırdı. Sonradan Nürnberg'deki sorgusu sırasında Dali Rus şunları anlattı. Aldığım bilgiye göre Polonyalıların hücuma geçtiklerini birine söyledim. Onlar da bu bilgiyi verdiğim sırada şaşırıp kaldılar. Ama bu haber İngiliz devletinin Berlin'deki elçisinin telefonuyla bildireceği haberden başkası değildi. Gizli bir İngiliz dışişleri muhtırasındaki kayda göre İsveçli sabah saat 9.05'te telefon etmiştir ve Göring'in söylediklerini Londra'ya tekrarlayarak Polonyalıların her şeyi sabote ettiklerini ve hiçbir görüşmeye yanaşmadıklarını gösteren tanıtların elinde bulunduğunu söylemiştir. Saat yarımda Dali Rus yeniden uluslararası telefonun başına geçti ve Londra ile konuşmaya başladı. Dirşah Köprüsü'nü atarak barışı sabote etmekle suçladı Polonyalıları ve Forbes ile birlikte yeniden Londra'ya gelmeyi teklif etti. Ama sert ve inatçı Cadogan, Dali Rus'un önlemeye çalıştığı savaş başlamış olduğuna göre artık yapacağı bir iş kalmadığını anlamıştı. İsveçli'ye artık bir şey yapılamayacağını söyledi. Ama Cadogan, Dışişleri Bakanlığı daimi yardımcısıydı yalnızca. Kabinede bile değildi. Dali Rus müracaatının kabineye bildirilmesi için direndi ve bir saat sonra yeniden telefon edeceğini söyledi. Etti ve cevabını da aldı. Cadogan dedi ki, Alman askerlerinin Polonya'yı istila ettikleri sırada herhangi bir aracılık yapmak fikri hiçbir suretle söz konusu olamaz. Bir dünya savaşını durdurabilmek için izlenecek tek yol çatışmaların durması, Alman askerlerinin hemen Polonya topraklarından çekilmesidir. Londra'daki Polonya elçisi Kont Radzinski saat 10'da Lord Halifax'ı ziyaret etti ve kendisine Alman saldırısını resmen haber verdi. Bunun açıkça anlaşmada adı geçen durum olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı bundan hiç şüphesi bulunmadığı cevabını verdi. Saat 10.50'de Alman maslahat güzarı Theodor Kort'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve kendisinin bu konuda bir bilgisi olup olmadığını sordu. Kort, Almanların Polonya'ya taarruz ettikleri konusunda bir bilgisi bulunmadığı gibi Berlin'den herhangi bir talimat da almadığı cevabını verdi. Halifax kendisine gelen raporların çok ciddi bir durum yarattığını söyledi. Ama bundan daha ileri gitmedi. Kort bu görüşmeyi saat 11.45'te Berlin'e haber verdi. Bundan ötürü Hitler öğleyin İngiltere'nin durumu ciddi görmekle birlikte eninde sonunda savaşa girmeyeceğine inanmakta devam ediyordu. Ama az sonra umutları suya düşecekti. Akşamüstü saat 7.15'te Berlin'deki İngiliz elçiliğinde çalışan bir memur Alman Dışişleri Bakanlığı'nı telefonla aradı ve Ribbentrop'u çok acele bir iş için Henderson ile Klondru olabildiği kadar çabuk kabul etmesini rica etti. Fransız elçiliği de birkaç dakika sonra aynı ricada bulundu. Ribbentrop iki elçi ile bir arada konuşmak istemediği için Henderson'u gece saat 9'da, Klondru da bir saat sonra kabul etti. İngiliz elçisi Ribbentrop'a İngiliz hükümetinin resmi notasını verdi. Alman hükümeti Polonya'ya karşı girişmiş olduğu her türlü saldırgan hareketi durdurduğuna dair İngiliz hükümetine doyurucu teminat vermeye ve kuvvetlerini Polonya topraklarından hemen çekmeye hazır olmadığı takdirde İngiliz hükümeti Polonya'ya karşı vermiş olduğu taahhütleri duraksamadan yerine getirecektir. Fransız bildirisi de hemen hemen aynıydı. Ribbentrop her iki elçiye notaları Hitler'e sunacağı cevabını verdi ve Alman saldırısının değil Polonya saldırısının söz konusu olduğu üzerinde bir nutuk çekti. Bir gün önce muvazzaf Polonya askerlerinin Alman topraklarına hücum ettikleri üzerindeki bayat yalanları tekrarladı. Bütün buna rağmen diplomatik nezaket yine de bozulmadı. Sir Neville Henderson o geceki görüşmeyi anlatan raporunda Ribbentrop'un nazik ve terbiyeli olduğunu söyler. Elçi odadan çıkmaya hazırlanırken iki gece önceki sert görüşme sırasında Almanların Polonya için ileri sürdükleri tekliflerin metnini Alman Dışişleri Bakanı'nın hızlı hızlı okuyup geçtiği konusunda aralarında ufak bir tartışma geçti. Henderson, Ribbentrop'un hızlı okuduğunu, dahası Henderson'ın her şeyi iyi anlaması için ana noktalarını sözlü olarak açıkladığını bildirdi. Hiçbir zaman bir sonuca varamayacak bir tartışmaydı bu. Ama artık ne önemi vardı bütün bunların? 1 Eylül gecesi Alman askerleri Polonya topraklarını da ilerlerken ve Luftwaffe de durmadan bomba yağdırırken Hitler İngiltere ve Fransa'dan aldığı raporlardan ordularını durdurtmadığı ve hemen geri çekilmediği ki buna imkan yoktu takdirde bir dünya savaşı ile karşılaşacağını anlamıştı. Ama acaba o gece de talihin Münih'te olduğu gibi yine kendisine yaver olacağını hala umuyor muydu? Savaşın çıkmasından ve ezici güçteki İngiliz-Fransız donanma ve kara kuvvetlerinin İtalya'ya karşı harekete geçmesinden korkan dostumuz Mussolini yeni bir Münih hazırlamak üzere paçaları sıvamıştı.